Ayrım 16.
Birlikte çok harika bir tatil geçiriyorduk. Ashley İngiltere'ye dönüyordu ve ben bir dahaki tatilde Arlette ile seyahat edebilmek için gerekli parayı biriktiriyordum. Mallorca'ya uçuyorduk. Uçuş sırasında Arlette de bacağını koltuğun kenarına sürtüyor ve bacağımdaki portakal kabuğunu kaşıdım diyordu. Yıllar sonra bile buna gülüyorduk. Uçak yolculuğu ve Mallorca bizim için büyük bir macera olmuştu. Bizim direkt kumsala ve bahçeye bakan bir odamız vardı ve hayatımızda ilk defa bugenvillalarını görüyorduk. Arlette de o küçük leylak rengi fenerlerden çok etkilenmişti. Bugenvillaları Mallorca'ya özgü bir ev tipi. Yara aç serserice dolaşan siyah bir kedi bulmuştuk ve onu gizlice mutfaktan besliyorduk. Onu geride bırakmak zorunda kaldığımızda ne kadar çok gözyaşı dökmüştük. Pierre'le tanışıyorduk. O hemen benimle evlenip Arlette'yi de evlatlık edinmek istiyordu. Paris'ten geliyordu ancak çölde çalışıyordu. Ona bir daha asla evlenmeyeceğimi, benim için evliliğin en kötü buluş olduğunu söylüyordum. Kendimi yaşarken gömmek istersem bunu daha kolay bir yolla yaparım. Bana kızmıyordu ve biz iyi arkadaş oluyorduk. Bizi arabasıyla gezdiriyordu, tekne gezileri yapıyorduk ve harabeleri ziyaret ediyorduk. Kışın Arlette ile kayak yapmaya dağlara gidiyorduk. Mürene, Kandersteg, Lenk, Zermatt ve Gastad'a gidiyorduk. Mallorca'dan sonra yaz tatillerimizi Ascona'da, İtalya'da, Fransa, Avusturya ve Commercy'de geçiriyorduk. Çadır kuruyor veya turlarla gidiyorduk. Fakat her şekilde de çok güzel geçiyordum. Vedalaşmaları düşünmekten hoşlanmıyordum. Yaşamım boyunca hep başkaları benden ayrılmıştı. Oysa şimdi tam aksineydi. Önceleri bendim, sürekli annemden uzaklaştırılan. İşte şimdi aynısı kızıma oluyordu. Niçin bunlar hep bana oluyordu? Niye ona? Tobias'la arkadaşça ayrılmış olmayı isterdim. Ayrılan ilk çift biz değildik. Fakat mahkeme salonundaki ifadesinden önce ondan kaçtığım gün onun için öldüğümü söylemişti. Bir daha asla benimle konuşmamaya yemin etmişti ve yeminini tutuyordu. Tüm mesleki çalışmalarım ve boş zamanlarımı, değerlendirme planlarımı Arlette ile geçireceğim hafta sonlarına göre ayarlıyordum. Yalnız bir hafta sonunu grip olduğum için kaçırmıştım. Daha sonra bana ne kadar hayal kırıklığına uğradığını yazmıştı. Sabırsızlıkla beni beklemiş ve benim gelip onu alamayacağım kendisine iletildiğinde dünyası kararmış. Bir defasında Noel'den önce Arlette de bendeyken ateşleniyordu. Andreas onun yatması gerektiğini söylüyordu. Ben Louise'e telefon edip durumu ilettiğimde inanmamış bir halde Tobias'la konuşması gerektiğini belirtiyordu. O sonra tekrar arayarak Tobias'ın onu tam öngörüldüğü zamanda geri getirmeme emrettiğini, aksi takdirde polisle gelip alacağını iletiyordu. Biz metin olmayı ve acımızı bastırmayı öğreniyorduk. Ben Ashley'den büyük destek ve teselli görüyordum. O yine 3 aylığına Basel'e tayin olmayı sağlamıştı ve biz her boş dakikayı birlikte geçiriyorduk. Özellikle de Arlette ile o Ashley'e hayrandı. Bu ebediyen böyle gidebilirdi. Ancak o benimle evlenmek istiyordu ve ben korkuyordum. Ben öylece onun odasından kaçıyor ve onu orada yalnız bırakıyordum. Eve gidip kendimi odama kapatıyordum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. O bana telefon ediyordu ve annem kapıya gelip bana "Bunu ona yapamazsın. O sana karşı hep hoşgörülü ve iyiydi. Yine neyin var?" diyordu. "Bilmiyorum. O seninle evlenmek istiyor." "Biliyorum. Sen hep İngiltere ve İngilizleri özlediğini söylüyordun ve işte şimdi hepsi gümüş tepside önüne konunca da çılgınları oynuyorsun. Ollie, ne istediğini biliyor musun acaba?" "Hayır, korkuyorum." "Neden?" "Aradığın adamı buldun. O seninle Yorkshire'a uçmak istiyor. Seninle Londra'da sergilere gitti. Şehirdeki en iyi restoranlara gittiniz. Havaalanında bile tanınıyorsunuz artık. Her karşılaşmanızda birbirinize sarılmanızla tanınıyorsunuz. Herkes sizin güzel bir çift olduğunuzu düşünüyor. Daha iyisiyle karşılaşamazdın." "O seni şımartıyor. Mizah anlayışı çok. Arlette'yi seviyor. Kendisi de sevgiye layık. Yakışıklı da. Aman tanrım, başka ne istiyorsun?" "Bilmiyorum. Artık asla evlenmek istemiyorum. Evlilik çok korkunç bir şey. Bir insanın yaşayabileceği en kötü şey. Evlenildiği andan itibaren yaşam kara basana dönüyor. Ben tecrübemi yaptım." "Ollie, ya ben ve Andreas? Bir evlilik bizde hiçbir şeyi değiştiremez. Seni ve babamı gördüm. Fakat şimdi nasıl olduğuna bak diye kapıdan bağırıyordu neredeyse. Bu başka türlü, farklı, çünkü evlenemiyorsunuz. Ben de eşliyle bir ömür yaşardım ama bir daha asla bir adamla kanunlara boyun eğmem. Ben özgür bir insan olduğumu sanıyordum ama son dakikada biri bana gelip neyi yapıp neyi yapamayacağımı ve çocuğumu yanıma alamayacağımı söylüyordu. Hayır, asla bir daha asla evlenmeyeceğim. Eğer buna tahammül edip benimle bir yüzüksüz yaşayamayacaksa o zaman gitmek zorunda. Olivia, sen ne söylediğini biliyor musun? Onu kaybetme rizikosuna girme, onu yaralama. Bu bir defalık. Ben bu kadar harika bir insan daha görmedim. Böyle bir şansı bir daha bulamazsın. Bir de o İngiliz. Seni anlayamıyorum. Ben bile kendimi anlayamadım. Vazgeç. Ben hiçbir şeye yaramam. Çürük bir elma. Vazgeç. Ben ümitsiz bir vakayım. Kapıyı açıyordum. Of anneciğim, kendimi o kadar berbat hissediyorum ki, onu o kadar çok seviyorum ve yaralamak istemiyorum ki. O telefona gidip onun numarasını çeviriyor ve ayizeyi benim kulağıma tutuyordu. Ashley diye hıçkırıyordum. O sadece hemen oraya geliyorum, seni seviyorum diyordu. Geldi ve biz saatlerce konuştuk. Ben gözlerim şişinceye kadar ağlıyordum. O bir türlü anlayamıyordu sevgisinin bana niçin yetmediğini ve niçin onunla dünyanın öbür ucuna gitmeye hazır olmadığımı. Yapmayı çok isterdim ancak korkum buna engel oluyordu. O bana bir kuyumcuya yaptırdığı yüzükleri gösteriyordu. Küçücük sarmaşık taçları. Daha önce asla bir sevginin böyle düşünceli sembolize edildiğini görmemiştim. Onu parmağıma takmak için can atıyordum. Ancak bunun mümkün olmadığını biliyordum. Bu korkum sevgimden büyüktü. Arzumdan daha çok ve ben bu yüzden kendimden nefret ediyordum. Bir ay sonra o İngiltere'ye geri dönüyordu. Onu çok arıyordum. 3 yıl boyunca yazışıyorduk. Arada sırada bir bana uçak bileti yolluyordu. Uçmak zorundaydım. Onu görme ihtiyacı duyuyordum. Londra'ya geldiğimde onun kollarına yığılıyordum ve kenetleniyordum. Biz bolca gülüyor, konuşuyor ve sevişiyorduk. Yemeğe dışarı gidiyor ve My Fair Lady, Salad Days ve The Boyfriend'i seyrediyorduk. Vera Sivamis'te yemek yiyorduk ve bu benim İlk defa Hindistan yemeği yiyişimdi. Bir caz lokalinde İngiltere'nin Ghana elçisi ve eşini görüyorduk. Daha sonra onların otelinin suitinde bize Magnum şampanyası ısmarlanıyordu. Londra'da geçirdiğim günler masal gibiydi. O bir daha asla evlilikten bahsetmiyordu ancak ne zaman göz göze gelsek kendimi oyun bozan gibi hissediyordum. İlişkimiz 3 yıl boyunca böyle yarı cennet yarı cehennem gibi devam ediyordu. Bu arada Basel'de jimnastik dersleri veriyor ve küçük tiyatro oyunlarında rol alıyordum. Başka adamlarla çıkıyor ve kendime aynı onlar gibi davranabileceğimi kanıtlamaya çalışıyordum. Ben de onlar gibi sevgisiz seks yapabileceğimi, onları kendi oyunlarıyla vurabileceğimi, kimi veya neyi istersem yapabileceğimi ve bu arada özgür ve bağımsız kalabileceğimi kanıtlıyordum. Ancak tüm bu süre zarfında sadece eşle ve kendimi aldattığımı biliyordum. Bir sonraki İngiltere ziyaretimde 2 haftayı onun Yorkshire'daki yeni adresinde geçiriyorduk. Benim çocukken çok sevdiğim tüm yerlere dolaşıyorduk. Babamın eski evinin önünde duruyorduk. Benim eski hüzünlü yuvamım. Benim migrenim tutuyordu. Bayan Abbott'ın evi boştu. Komşusu onun öldüğünü söylüyordu. O benim endişeli mektuplarıma hiç cevap vermemişti. Ertesi gün hafta sonunu Arlette ile geçirebilmek için geri uçuyordum. Böyle devam edemeyeceğimi anladım. Ashley'i çok seviyordum. Ancak çocuğumdan sonra en çok sevdiğim bu kişiyi yaralıyordum. Arlette de bıkıp usanmadan onu soruyor ve özlüyordu. Ashley'e onunla asla evlenemeyeceğimi, Arlette'nin vekaleti Tobias'ta olduğu için kızım olmadan İngiltere'ye taşınmak istemediğimi yazıyordum. O bana cevap olarak bunu yüzlerce defa konuştuğumuzu, kendisinin Basel'de çalışabileceğini, evlenmiş olursak Arlette'nin velayetini almaya çalışacağını yazıyordu. Bir kez daha İngiltere'ye yolculuk yapıyordum. Onun boşanmış anne babasıyla karşılaşıyor ve onlarla çok iyi anlaşıyordum. Şöminenin önünde oturuyor ve muffins ile scones'un tadını çıkarıyorduk. İkley bataklıklarındaki en iyi bar ve restoranlara gidiyorduk. İngiliz yaşam şekli benim kanıma işlemişti. Dev gibi çift kişilik bir yatakta yatıyor ve birbirimize olabildiğince sokuluyorduk. Ancak orada kalamazdım. Sevgimiz dengeliydi. Bu engellerin değiştireceği bir şey yok gibi görünüyordu. Onun ebeveynleri evlenmemizi umuyorlardı. Benimkiler beni hep itiyorlardı ve o bana hep soran gözlerle bakıyordu. Son gecemizde beni bir park konserine götürüyordu. Sir Malcolm Sargent orkestrayı yönetiyordu ve konserin en sonunda tüm halk ve orkestra Land of Hope and Glory'yi birlikte söylüyorlardı. Ben İngiltere'yi özveriyle sevdiğimi, bir geleneği bulunduğunu, başka hiçbir ülkenin olamayacağı kadar bir bütün olduğunu fark ediyordum. Ancak ben asla oraya ait olamayacaktım. Havaalanındaki vedalaşmada biliyordum ki bir daha asla görüşemeyecektik. Kalbimin kırıldığını düşünüyordum ve onun bunu fark ettiğinden emindim. Geri döndüğümde Basel şivesine dönmekten nefret ediyordum. Bu bana yabancıydı ve bu dilin hoşuma gitmediğini anlıyordum. İnsanların kuyruğa gireceklerine, kabaca birbirlerine ittirmeleri beni kızdırıyordu. İngilizlerin sakin sessizlik ve kibarlıklarının yerine buradaki bitmez tükenmez koşuşturmadan nefret ediyordum. Bendeki bu İsviçrelilikten de nefret ediyordum ve biliyordum ki haksızdım. Ashley'in mektuplarını yanıtlamıyordum. Ben yeni bir daire alıyordum ve annemden eğer benimle görüşmek isterse ona tamamen bittiğini söylemesini istiyordum. Günlerden bir gün bir telgrafla geldi annem bana. İçinde nişan töreni Avworth Hotel'de olacak. Sen ve benim ailelerimiz davetliler. Bu benim son denemem. Bana gel sevgilim yazılıydı. O güne kadar 3 hafta vardı. Ben telgraf çekiyordum. Seni seviyorum ama asla evlenmeyeceğim. Bitti. Beni görmek için hiç durmaksızın 2 gün boyunca Fransa'yı boydan boya geçmişti. Ben sanki onun bana gittikçe yaklaştığını hissediyordum. Eski Topolino'ma binip nereye gittiğimi kimseye söylemeden Mainz'daki arkadaşlarıma gidiyordum. Onlar bir kabare topluluğundaydılar. Adı Arçno'du. Politik skeçler yapıyorlardı. Onların metin yazarı Hans-Dieter Hüsch bir dahiydi. Metinleri şiirsel bilgelik ve mizah doluydular. Bu topluluğu Koltuk Tiyatrosu'ndaki Nagasaki'nin Çocukları adlı oyunlarının galasında tanımıştım. Bu topluluk Basel'i hayran bırakmıştı. Gözlerimizin önünde toplumumuzun resimlerini dramatik komik yaşamdan alıp yuvarlıyorlardı. O komik sahnelerde insan, sanatçılar ve komik olaylarla özdeşleşebiliyordu. Bize dünyanın ne tür bir çıkmazlığı olduğunu açıkladıklarında ümitsizlikten ağlayabilirdim. Espineti Hüsch'ün kendisi elinde tutuyordu ve ben onun mimikleri ve eleştirici metinlerini fevkalade buluyordum. Sanatçılar benim her oyunda nasıl en ön sırada oturduğumu görmüş olacaklar. Çok geçmeden tüm programı ezbere biliyordum. Bir akşam gösteriden sonra tanışıyor ve arkadaş oluyorduk. Çiftlerden biri beni Mainz'a davet ediyordu. Mainz'da aradığımı bulduğumu sanıyordum. Düşündürücü ve iddialı tartışmalar, insanların büyük sanatçılar ve hitabet yeteneklerinin mükemmelliği. Duman altı olmuş mekanlarda oturuyor ve çok az uyuyordum. Bir dakika içinde yeni bir görüş şimşek gibi çakıyordu bende ve bir sonrasında daha iyi bir delille çürüyordu. Evrim teorisi sağlam ayaklar üstüne durmuyordu. Tanrı'nın varlığı kanıtlanamıyordu. Bazı entelektüel insanların ve büyük düşünürlerin çıldırmalarına ve zengin adamların iflas etmelerine ya da kendilerini yok etmelerine şaşmamak lazımdı. Dışarıda var olduğunu sandığım insan gerçekliğini tespit etmek için tartışmalıydı. Dünya varlığını yitirmiş görünüyordu. Gerçekler kaya gibi ağırdı ve benim kolayca inanarak savunduğum fikirler hayalmiş. Sadece günlük olaylarda yatıyormuş gerçek fakat açığa çıkmaları için bunları yakalayıp bilincine vararak yaşamayı öğrenmeliydim. Buna inanmak istemiyordum. Keşfedilmeyi bekleyen uçsuz bucaksız dünyaya inanıyordum ben ve izlerimi bırakmak istiyordum. Yaşamımda bir şeyleri kanıtlamalıydım. Ne olduğunu ben de bilmiyordum. Ben Mainz'da Faust'lu geceler geçirirken ümitsiz eşliği Basel'e ulaşıyordu. Annem daha sonra onu teselli edemediğini anlatıyordu. O çocuk gibi ağlamış ve benden vazgeçmesi gerektiğini kabul edemiyormuş. Onun acılarını duymak istemiyordum. Mainz'daki 10 günden sonra yine bir parça hayal kırıklığına uğramış bir halde ve daha yalnız eve dönüyordum. Annem benim çok katı ve insanlık dışı davrandığımı söylüyordu. Ashley'in son yıllarda benim için yaptığı o kadar şeye rağmen onu bir vuruşla yıkmıştım, sanki bir bıçakla kalbini oymuş gibi. Ben elimden bir şey gelmediğini tekrarlıyordum. Onu özleyecektim ama bitti işte. Arlette de onu özlüyordu. O harikulade güzel küçük bir kız olmuştu. Saçları iki örgü halinde örülmüştü. Gamzeleri, kırmızı yanakları ve ön dişlerin arasında boşluk ve parlak yeşil gözleri vardı. Birlikte oynuyor ve gülüyorduk. Ancak pazarları gözyaşlarıyla bitiyordu. Bu akşam ayrılıklarının acısı yıllarca hiç azalmadı. Onu tekrar eve götürdükten sonra kapanan kapının önünde duruyor, ağlamasını ve sinirli Louise'in ona küstahça "Ben senin pis işlerini yapmak ve gözyaşlarına dayanmak zorundaydım." O hazır çocuğu alıp sadece onunla oynuyor. "Ye şimdi, işim bitsin artık. Sana hizmet etmek için buradayız zaten. Ye ki zamanında yatağa gidesin," dediğini duyuyordum. Oh, bu ne acı veriyordu, bu ses tonu, benim küçük kızım. 15. Kendimi işe veriyordum. Sabahları 7'den öğleden sonraya kadar birçok okulda spor ve jimnastik dersleri veriyordum. Bu bir ızdıraptı. Zira öğrencilerimin çoğu 13-19 yaş arasındaki gençlerdi. Fiziken benden büyüktüler. Onları terletmek ve disiplin sağlamak epey bir şeyler istiyordu. Bazı öğlenden sonraları da yaşlılar yurduna gidiyordum. Onları formda tutma antrenmanları yapmak için. Oturarak müzik eşliğinde ayaklarımız ve ellerimize daireler çiziyorduk. Geriliyor, bükülüyor ya da topu birbirimize karşılıklı yuvarlıyor veya atıyorduk. Çember halinde duruyor, karşılıklı birbirimizin sırtına ve ensesine masaj yapıyorduk. Bu alıştırmalar onlara zevk veriyordu. Akşamları takviye okullarına ritmik kurslar veriyordum ve cumartesi sabahları kiraladığım stüdyoda özel dersler veriyordum. Bir zaman boyunca haftada 52 saat ders veriyordum. Tatillerde hep Arlette ile seyahat ediyordum. En iyisi buydu. Geri kalan zaman zarfında büyük düşünmek için çok yoğun ve genellikle de çok bitkindim. Sayısız elbiseler alıyor, sadece en pahalı kuaförlere gidiyordum. Güzel şeylere, kendimi şımartmaya ihtiyacım vardı. Ancak tüm bunlara rağmen kendimi boş buluyordum. Karnaval eğlencelerine ve balolara gidiyor, en orijinal kostüm için ödül alıyordum. Dans ve flört ediyordum. Çok rahattım, ancak içimde bir ses vardı. Bir türlü onu susturamıyordum. Mutlu olmadığımı kabul etmek istemiyordum. Mutluluk neydi ki? Hepimizin buna hakkı olduğu gibi gülünç bir fikre nereden varmıştım? Yaşam daha çok mutsuzluktu. Bir avuç keder, bir sıralama, iyi ve kötü tesadüflerden oluşan ve insanın onları geçerken dişlerini sıkması gerekiyordu. Böylece devam eden 10 yıl boyunca kendimi özgür olduğumla ve bu yüzden de iyi olmam gerektiğiyle kandırıyordum. İç savaşımda zirveleri ve uçurumları yaşıyordum. Vicdanımı her defasında biraz daha geri iterek. Çocukluğuma, yaşamımdaki tüm cam kırıklarına bakıyor, tüm bunların suçunu anneme yüklüyordum. Niçin babamın ne yaptığını fark etmedi? Niçin beni hep uzaklara gönderdi? Niçin benim de tanıdığım herkes gibi mutlu bir ailem olmadı? Niçin kendimi hala daha her yerde itilmiş gibi hissediyordum? Niçin? Anneme karşı kin doluydum. Yanında olduğum zamanlar hep uslu kız oynamama, hep onun beklentileri doğrultusunda hareket etmeme, onun isteklerini veya istemediklerini uygulamak zorunda oluşuma kızıyordum. Sürekli o iğneleyici sert bakışıyla "bırak onu Olivia" diye bakıyor ve beni küçültüyordu bununla. Ben hala tamamen onun avucunun içindeydim. Ben ve özgürlük. Özgürlük ne demekti? Yaşamım sınırlamalarla doluydu ve ben kendi içime hapsedilmiştim. Bazen kafamı duvara vurabilirdim. Bu beni nereye götürüyordu? Sanat içinde kendimi unuttuğum tek şeydi. İyi bir film gördüğümde Cochon'un La Belle et la Bête gibi ya da Le Enfant du Paradis gibi içimde bir şey kopmak istiyormuşçasına bir ateş yanıyordu. Dünyaya hükmeden savaş tehlikesi her an için beni buluyordu. Kaba kuvvet. Her türlü hissizlikten nefret ediyor, Tobias'ın bize ve çocuğumuza yaptıklarını korkunç buluyordum. Ve insanlar savaşlarda savunmasız çocuklara ve hayvanlara neler yapmışlardı. Niçin sadece sevgi, güzellik, mizah ve iyi duygular olamıyordu? Niçin kıskançlık, para hırsı, illüzyonlar ve rekabet vardı? Mozart'ın büyülü flütlerini dinlediğimde böyle büyük ve saf bir eser yaratabildiği için gözlerim yaşarıyordu. Benim için Mozart diğer tüm kompozitörlerden daha çok ızdırabı yenmişti. Böyle yüksek uçuşlardan sonra genellikle yine gerçeklere çakılıyordum. Posta kutusunda ödenmemiş bir fatura buluyor veya terbiyesiz bir kızı sınıfta dövüyordum. Ya da Arlette'nin çamaşırlarını yıkarken çok çaba harcıyordum. Zira bana hala yetersiz ev kadınlığı yeteneklerimden dolayı yan yan bakılıyordu. Çamaşırlar ya çekiyorlardı ya da boya veriyorlardı. Onun eşyalarını ütülemek sinir törpülüyordu. Benimse hala hakimin sözleri kulağımdaydı. Diş macununu açık bırakıyor. Yer bezini bulaşık bezi olarak kullanıyor. Ya da evliliğime burnunu sokan akrabalarının İngiltere'de kadınlar yataklarını havalandırmıyorlar mı? Pürüzsüz serilmiş çarşaflara dikkat etmezler mi? Bunu düşünmek bile beni raydan çıkarıyordu. Bir kez bile olsun o acı verici anı hatırlamadan elime bir kurulama bezi veya bir diş macunu alamadığım için kendi kendimi küçümsüyordum. Akşam kurslarında kurslarıma katılan harika bir bayanla tanışıyordum. O da benim gibi balık burcunda doğmuştu ve biz birbirimizden daha ilk bakışta hoşlanmıştık. Adı Clary'ydi, benden yaşlıydı ve kızıl kahverengimsi uzunca bir at kuyruğu yaptığı saçları vardı. Çok sevimli davranıyordu ve birlikte halk dansları yapmaya başlıyorduk. Boş hafta sonlarında birçok neşeli saatler geçiriyorduk onunla. Bu benim ilk yaratıcı tecrübemdi. Biz birlikte aile eğlencelerine, düğünlere ve akşam gösterilerine katılıyor, epey alkış topluyorduk. Bu bana sevinç ve para getiren yeni bir çalışma sahasıydı. Ben kursa katılanların erkek bayan, daha birçoğuyla arkadaş oluyordum ve kendimi Basel'de yavaş yavaş evimde gibi hissetmeye başlıyordum. Ders planım çok ağır gelip de sırtım ağrıyınca bazı sabah ve akşamları İngilizce dersi vermeye başlıyordum. Ben Basel şivesinden daha akıcı İngilizce konuştuğumu söylediğimde akşam okulunun müdürü İngilizce öğretmenleri aramaktaydı. O andan itibaren 10 yıl boyunca devam ettirdiğim bu ders bana büyük zevk veriyordu. Onun sayesinde daha birçok arkadaşlıklar geliştiriyordum. Yavaş yavaş pul gibi arkadaş biriktiriyordum. Akşam okulundan yeni bir arkadaş, Roland adında, beni yemeğe çağırıyordu. Daha sonra Clary de geceliyor ve ona ondan övgüyle bahsediyordum. O büyüktü, zayıf ve esmerdi. Parlak mavi gözleri vardı. Clary ve benim ertesi gün bir dans gösterimiz vardı ve o bunu görmeye geliyordu. Ve artık daha sık birlikte çıkıyorduk ve sonra o bana Paskalya'da onunla Yunanistan'a gitmek isteyip istemediğimi soruyordu.